Ayrım 6, Green'in 50 tonu, Ely James, sayfa 95, bölüm 6. Christian siyah Audi SUV'nin yol kapısını açtı ve ben içeri tırmandım. Araba dev gibiydi. Asansörde yaşanan tutku patlaması hakkında tek kelime etmemişti. Ben etmeli miydim? Bunu konuşmalı mı yoksa hiç olmamış gibi mi davranmalıydık? Gerçek gibi görünmüyordu. Hiçbir kısıtlamanın olmadığı ilk doğru dürüst öpüşmemdi. Zaman ilerledikçe bu tecrübeyi Kral Arthur efsanesi, kayıp şehir Atlantis gibi mitsel bir statüye yerleştiriyordum. Hiç yaşanmamış, hiç var olmamıştı. Belki de her şeyi ben hayal ettim. Hayır, öpüşüyle şişen dudaklarıma dokundum. Kesinlikle olmuştu. Ben artık farklı bir kadındım. Bu adamı unsuzca istiyordum ve o da beni istiyordu. Ona baktım. Christian her zamanki nazik ve hafif mesafeli halindeydi. Ne kadar kafa karıştırıcı. Motoru çalıştırdı ve park alanındaki yerinden geri çıktı. Ses sistemini açtı. Arabanın içi iki kadını seslendirdi. Müthiş tatlı ve sihirli bir melodiyle doluverdi. Ah, vay canına. Bütün hislerim yörüngesinden oynadığı için bu melodi çift kat etkiliydi. Bel kemiğimden yukarı müthiş ürpertiler gönderiyordu. Christian Southwest Park Caddesi'ne saptı. Arabayı sakin ve rahat bir şekilde sürüyordu. Ne dinliyoruz? Leibniz'in Lake Me operasından Çiçek düeti. Hoşuna gitti mi? Christian, harika bir şey bu. Öyle değil mi? Bana bakıp sırıttı ve geçici bir an için tam yaşının adamı gibi göründü. Genç, umarsız ve insanın kalbini tekletecek kadar güzel. Anahtarı bu muydu yoksa? Müzik. Arkama yaslanıp benimle adeta oynayan ve beni baştan çıkaran meleğimsi sesleri dinledim. Tekrar dinleyebilir miyim? Elbette. Christian bir düğmeye bastı ve işte müzik beni bir kez daha okşuyordu. Nazik, ağır ve tatlıydı. İşitme duyma mutlak bir saldırıydı. Kişisel tercihlere dair nadir bir bilgi edinme umuduyla "Klasik müzik mi seviyorsun?" diye sordum. Zevklerim çok çeşitlidir Anastasia. Thomas Tellis'ten Kings of Leon'a kadar her şeyi kapsar. Ruh halime göre değişir. Ya sen? Benim de öyle. Gerçi Thomas Tellis'in kim olduğunu bilmiyorum. Döndü ve gözlerini yeniden yola çevirmeden önce kısa bir an bana baktı. Bir ara çalarım. 16. yüzyıl İngiliz bestecilerindendir. Tudor Kilise Koro Müziği. Bana sırıttı. Kulağa fazla ezoterik geldiğini biliyorum ama aynı zamanda sihirlidir de. Bir düğmeye bastı ve Kings of Leon şakımaya başladı. Bunu biliyordum. Ateşli seks. Ne kadar uygundu. Müzik ses sisteminden yükselen bir cep telefonu ziliyle kesintiye uğradı. Christian direksiyondaki bir düğmeye bastı. Jurey dedi. Çok kabaydı. Bay Jurey benim. Welsh. İstediğiniz bilgi için arıyorum. Hoparlörden hışırtılı bedensiz bir ses yükseliyordu. İyi, e-postayla gönder. Başka bir şey? Hayır efendim. Düğmeye bastı. Görüşme sona erdi ve müzik geri geldi. Ne bir hoşça kal ne bir teşekkür. Onun için çalışma fikrini hiçbir zaman ciddiye almadığımı o kadar seviniyordum ki. Düşüncesi bile ürperticiydi. Çalışanlarına karşı fazla soğuk ve kontrolcüydü. Müzik bir kez daha telefonla bölündü. Jurey, gizlilik sözleşmesi e-postanıza gönderildi Bay Jurey. Bu bir kadın sesiydi. İyi, hepsi bu Adria. İyi günler efendim. Christian direksiyondaki bir düğmeye basıp görüşmeyi sonlandırdı. Telefon yeniden çaldığında müzik başlayalı birkaç saniye olmuştu. Tanrı aşkına, hayatı bu muydu yani? Bir an bile rahat vermeyen telefonlar. Çıkışır gibi Jurey dedi. Selam Christian, sekste misin? Merhaba Elliot, hoparlördeyim ve arabada yalnız değilim. Christian iş geçirdi. Yanında kim var? Christian gözlerini devirdi. Anastasia Staley. Merhaba Ana. Ana? Merhaba Elliot. Elliot boğuk bir sesle hakkında çok şey duydum diye mırıldandı. Christian'ın kaşları çatıldı. Kate'in söylediklerinin bir kelimesine bile inanma. Elliot güldü. Anastasia'yı bırakıyorum. Christian adımın tam halini vurgulamıştı. Seni alayım mı? Tabii. Birazdan görüşürüz. Christian telefonu kapattı ve müzik tekrar devreye girdi. Neden bana Anastasia demekte ısrar ediyorsun? Çünkü adım bu. Ana'yı tercih ederim. Şimdi öyle mi oldu? Daireme gelmek üzereydik, fazla sürmemişti. Anastasia diye mırıldandı. Yüzümü buruşturdum ama ifademi görmezden geldi. Asansörde olan bir daha asla olmayacak. Önceden düşünülmediği sürece. Dubleksimizin önünde durdu. Bana nerede yaşadığımı sormamış olmasına rağmen bunu bildiğini geç fark etmiştim. Ama kitapları gönderdiğine göre nerede yaşadığımı biliyordu. Cep telefonunun izini sürebilen helikopter sahibi hangi sapık takipçi bilmezdi ki? Neden beni tekrar öpmeyecekti? Bu düşünce karşısında yüzüm asıldı, anlamıyordum. Dürüst olmak gerekirse soyadı Cüreyi değil, Şifreli olmalıydı. Arabadan indi ve rahat, uzun bacaklı bir zarafetle kapıyı açmak için benim tarafıma geçti. Asansörlerdeki nadir kıymetli anlar dışında her zaman beyefendiydi. Dudaklarının dudaklarıma örtüşünü hatırlayarak kızardım ve ona dokunamamış olduğum gerçeği zihnime süzüldü. Parmaklarımı yoldan çıkmış dağınık saçların arasında dolaştırmak istemiş ama ellerimi kıpırdatamamıştım. Olanları tekrar düşünce buna pişman oldum. Asansörde olanlar hoşuma gitti diye mırıldanarak arabadan indim. Duyulabilir bir iç çekiş işittiğimden emin değildim. Duymazdan gelmeyi tercih ederek ön kapının basamaklarına yürüdüm. Kate ve Elliot yemek masamızda oturuyorlardı. 14 bin dolarlık kitaplar ortadan kaybolmuştu Tanrı'ya şükür. O kitaplar için planlarım vardı. Kate'in yüzünde ona yabancı saçma sapan bir sırıtış vardı ve seksi bir biçimde dağılmış görünüyordu. Christian peşimden oturma odasına girdi ve Kate bütün gece harika vakit geçirdim sırıtışına rağmen ona şüpheyle süzdü. Merhaba Anna. Beni kucaklamak için ayağa fırladı ve sonra inceleyebilmek için araya bir kol boyu mesafe soktu. Kaşlarını çatarak Christian'a döndü. Günaydın Christian derken sesi biraz düşmancaydı. Christian katı ve resmi bir tavırla Bayan Kavanagh dedi. Christian onun adı Kate diye homurdandım. Kate, Christian Kate'i kibar bir tavırla selamladıktan ve beni kucaklamak için sırtarak ayağa kalkan Elliot'a baktı. Merhaba Anna. Gülümserken mavi gözleri ışıldıyordu ve ondan daha o anda hoşlandım. Christian'ın en ufak bir benzerliği yoktu ama zaten evlat edinmiş iki kardeştiler. Merhaba Elliot. Ona gülümsedim ve dudağımı ısırdığımı fark ettim. Elliot gitsek iyi olur dedi Christian usulca. Tabii Elliot Kate'ye döndü. Onu kollarının arasına çekti ve uzun telaşsız bir öpücük verdi. Tanrı aşkına kendinize bir oda bulun. Utanarak ayaklarıma baktım. Kafamı kaldırdığımda Christian büyük bir dikkatle beni izliyordu. Ona gözlerimi kısarak baktım. Sen beni neden böyle öpemiyorsun? Elliot Kate'i ayaklarını yerden keserek ve saçlarını yere değmesine neden olacak şekilde dramatik bir kavrayışla arkaya yatırarak öpmeyi sürdürüyordu. Hadi kaçtım bebek, sırıttı. Kate erimişti. Onu böyle erirken hiç görmemiştim. Aklıma güzel ve uysal kelimelerini getirmişti. Uysal Kate. Tanrım, Elliot gerçekten iyi olmalıydı. Christian gözlerini devirdi ve anlaşılmaz bir ifadeyle bana baktı. Gerçi biraz eğlenir gibiydi sanki. At kuruyumdan kurtulmuş bir saç tutamını kulağımdan arkasına itti. Temas nefesimi kesmişti ve başımı parmaklarına dayadım. Bakışları yumuşadı ve baş parmağını alt dudağımda dolaştırdı. Kanım damarlarımı dağılıyordu ve dokunuşu hızla kayboldu. Hadi kaç bakalım bebeğim diye mırıldandığında kendimi gülmekten alamadım. Çünkü ona çok ters bir cümleydi. Dalga geçtiğini bilsem de bu sevgisi içimde bir şeylere dokunmuştu. Seni 8'de alırım. Çıkmak üzere döndü, kapıyı açtı ve dışarı verandaya adım attı. Elliot da arkasına arabaya yürüdü ama durdu ve Kate'ye bir üçlük daha gönderdi. İçimde nahoş bir kıskançlık sızısı duydum. Arabalarına binip uzaklaşmalarını izlerken Kate sesini yakıcı bir merakla yaptınız mı diye sordu. Sorularına son vermesini umarak sinirli bir tavırla hayır diye çıkıştım. Dairemize girdik. Ama belli ki siz yapmışsınız. Hasetimi bastıramıyordum. Kate erkekleri tuzağa düşürmeyi her zaman başarırdı. O dayanılmaz güzel, seksi, komik, dışa dönüktü. Benim olmadığım ne varsa. Cevap olarak sırıttı ve sırıtışı bulaşıcıydı. Ve onu bu akşam yine göreceğim. El çırptı ve küçük bir çocuk gibi zıplamaya başladı. Heyecanını ve mutluluğunu bastıramıyordu. Kendimi onun adına sevinmekten alamadım. Mutlu bir Kate'ti. Bu ilginç olacaktı. Christian bu akşam beni Seattle'a götürüyor. Seattle'a mı? Evet. O zaman belki de siz de. Ah umarım. Ondan hoşlanıyorsun değil mi? Evet. Şeye yetecek kadar mı? Evet. Kaşlarını kaldırdı. Vay canına. Anna Steele. Sonunda bir adama aşık oluyor ve aşık olduğun adam da Christian Grey. Ateşli ve seksi trilyoner. Ah evet. Hep para yüzünden. Pis pis sırıttım ve ikimiz de bir kahkaha krizine girdik. Üstündeki yeni mi? diye sordu ve gecemin heyecan verici olmaktan uzak detaylarını öğrenmesine izin verdim. Kahve yaparken seni öptü mü diye sordu, kızardım. Bir defa. Bir defa diye homurdandı. Biraz utanarak başımı salladım. Çok mesafeli biri. Kaşlarını çattı. Çok tuhaf. Tuhaf kelimesinin yeterli olduğunu hiç sanmıyorum. Büyük bir kararlılıkla bu akşam kelimenin tam anlamıyla dayanılmaz olmanı sağlamalıyız dedi. Ah hayır, kulağı tüketici, aşağılayıcı ve acı verici olacakmış gibi geliyordu. Bir saat içinde işte olmalıyım. Benim için yeterli, haydi. Elimi tuttu ve beni yatak odasına götürdü. Yoğun olmamıza rağmen Clayston'da gün bitmek bilmedi. Yaz sezonu geldiği mağaza kapandıktan sonra tam 2 saatimi rafları geri doldurmakla geçirdim. Kafa yormayı gerektirmeyen bir işti ve bana düşünmek için gereğinden fazla zaman vermişti. Gün içinde düşünecek vaktim olmamıştı. Kate'in yorulmak bilmeyen ve tam anlamıyla zorlayıcı talimatlarıyla bacaklarım ve koltuk atlarım kusursuzca tıraşlanmış, kaşlarım alınmıştı ve baştan ayağa cilalanmıştım. Çok nahoş bir tecrübeydi. Ama beni bugünlerde erkeklerin bunu beklediklerine temin etmişti. Christian başka ne bekleyecekti? Kate'i bunu yapmak istediğimi ikna etmem gerekiyordu. Nedense ona güvenmiyordu. Belki de fazla katı ve resmi olduğu içindi. Tam olarak adını koyamadığını söylüyordu ama Seattle'a varınca onu mesaj çekeceğime söz verdim. Helikopter kısmından bahsetmemiştim, yoksa dehşete kapılırdım. Bir de Joyce meselesi vardı. 3 mesaj bırakmıştı ve cep telefonunda 7 cevapsız çağrı vardı. Beni evden de 2 defa aramıştı. Kate nerede olduğum konusunda muğlak cevaplar vermişti. Joyce, Kate'in beni idare ettiğini anlayacaktı. Kate muğlak konuşmazdı ama Joyce'un biraz kıvranması gerektiğine karar vermiştim. Ona hala çok kızgındım. Christian bir tür yazılı evraktan bahsetmişti ve şaka mı yapmıştı yoksa bir şeyler imzalamam mı gerekecekti bilmiyordum. Tahmin etmeye çalışmak bunaltıcıydı. Bütün bu kaygıların üstüne heyecanım ve sinirim güç bela zapt edebiliyordum. Bu gece büyük geceydi. Bunca zaman sonra buna hazır mıydım? İçimdeki tanrıça küçük ayağını sabırsızlıkla yere vurarak bana dik dik bakıyordu. O buna senelerdir hazırdı ve Christian Grey ile her şeye dünden razıydı ama ben, Christian'ın bende, yani ürkek Anastasia'da ne gördüğünü hala anlamıyordum. Hiç mantıklı değildi. Elbette ki dakikti ve Clayston'dan çıktığımda beni bekliyordu. Kapıyı açmak için Audi'nin ara koltuğuna indi ve bana sevecenlikle gülümsedi. İyi akşamlar Bayan Steele dedi. Bay Grey. Arabanın arka koltuğuna tırmanırken onu kibarca selamladım. Taylor şoför koltuğundaydı. Merhaba Taylor dedim. İyi akşamlar Bayan Steele. Sesi nazik ve profesyoneldi. Christian diğer tarafa tırmandı ve elimi kavrayıp etkisi bütün vücudumda yankılanacak şekilde nazikçe sıktı. İş nasıldı diye sordu. Çok uzun diye yanıtladım. Sesim boğuk, fazla alçak ve ihtiyaç doluydu. Evet, benim için de çok uzun bir gündü. Ne yaptın diye sormayı başardım. Elit'le doğa yürüyüşüne gittim. Baş parmağıyla elimin boğumlarını ileri geri okşuyordu. Nefesim hızlandı ve kalbim tekledi. Bunu bana nasıl yapıyordu? Vücudumun sadece çok küçük bir kısmına dokunuyor olsa da hormonlarım uçuşa geçmişti. Helikoptere yolculuğumuz kısa sürdü ve ben daha anlamadan gelmiştik. Ünlü helikopterin nerede olabileceğini merak ettim. Şehrin binalarla kaplı bir bölgesindeydik ve helikopterlerin kalkması ve inmesi için alan gerektiğini biliyordum. Taylor arabayı park edip indi ve kapımı benim için açtı. Christian sadece bir an sonra yanımdaydı ve tekrar elimi tuttu. Hazır mısın diye sordu. Başımı eğdim ve her şeyi demek istedim ama fazla gergin ve heyecanlı olduğum için kelimelere ses veremiyordum. Taylor şoförünü kısaca selamladı ve dosdoğru binanın içine bir dizi asansörün durduğu alana yürüdük. Asansör. Bu sabahki öpüşmemizin anısı bana musallat olmak için geri gelmişti. Gün boyu başka hiçbir şey düşünmemiş, Clayton'ın kasasına hayaller kurmuştum. Bay Clayton beni dünyaya döndürmek için 2 kez seslenmek zorunda kalmıştı. Dikkatimin dağıldığını söylemek yılın hafife alınması olurdu. Christian dudaklarını belli belirsiz bir gülümsemeyle bana bakıyordu. Ha, o da aynı şeyi düşünüyordu. Duygusuz bir ses ve gözlerine müzik bir ışıltıyla sadece 3 kat dedi. Telepati yeteneğinin olduğuna şüphe yoktu, ürkütücüydü. Asansöre binerken duygusuz bir ifade takınmaya çalıştım. Kapılar kapandı ve işte aramızda çıtırdayan tuhaf elektrikli çekim yine oradaydı ve beni esir alıyordu. Boş bir yok sayma çabasıyla gözlerimi yumdum. Elimi tutan eli sıkılaştı ve 5 saniye sonra kapılar binanın çatısına açıldı ve işte mavi harflerle yazılı Cirey Şirketler Topluluğu adını ve logosunu taşıyan beyaz helikopter oradaydı. Bunun şirket malının kötüye kullanıma olduğunu şüphe yoktu. Beni masasının arkasında bir emektarın oturduğu küçük bir ofise yönlendirdi. Uçuş planınız burada Bay Cirey. Bütün kontroller yapıldı, hazır ve sizi bekliyor efendim. Yola çıkmakta özgürsünüz. Teşekkürler Joy. Christian adama sıcak bir gülümsemeyle baktı. Ah, Christian'da nazik muameleyi hak eden biri. Belki de çalışanlardan biri değildi. Yaşlı adama hayret içinde baktım. Christian gidelim dedi ve helikoptere doğru yürüdük. Yaklaştığımızda düşünülen daha büyük göründü. İki kişilik bir model olmasını bekliyordum ama en az 7 koltuğu vardı. Christian kapıyı açtı ve beni en öndeki koltuklardan birine yönlendirdi. Arkamdan binerken otur, sakın hiçbir yere dokunma diye emretti. Kapıyı çarparak kapattı. Alanın projektörlerle aydınlatılmış olmasına memnun olmuştum çünkü aksi takdirde küçük kabinin içini görmekte zorlanıyordum. Bana tahsis edilen koltuğa oturdum ve Christian emniyet kemerimi bağlamak için yanıma çömeldi. Bütün kayışları merkezi bir kopçayla bağlanan 4 uçlu bir kemerdi. Üst kayışların ikisini güçlükle hareket edebileceğim şekilde sıktı. Fazla yakındı ve yapmakta olduğu işe fazlasıyla yoğunlaşmıştı. Öne doğru birazcık eğilebilsem burnum saçlarının arasına girecekti. Temiz, taze ve mis gibi kokuyordu ama koltuğuma sıkı sıkı bağlanmıştım ve kıpırdanmayacak haldeydim. Kafasını kaldırıp kendine özel bir esprin tadını çıkarır gibi gülümserken gözlerinden sıcaklık yayılıyordu. Baş döndürecek kadar yakınımdaydı. Üst kayışlardan birini çekerken nefesimi tuttum. Güvendesin, kaçmak yok diye fısıldadı ve usulca nefes al Anastasia diye ekledi. Elini uzatıp yanağımı okşadı. Uzun parmaklarını aşağı kaydırıp çenemi baş ve işaret parmaklarının arasına tuttu, öne eğildi ve kısa edepli bir öpücük kondurarak beni sersemlemiş dudaklarını heyecan verici ve baş döndürücü dokunuşu karşısında kas katı kesilmiş halde bıraktı. Bu kemeri severim diye fısıldadı. Ne? Yanıma oturup kendini koltuğuna bağladı ve uzun süren bir göstergeleri kontrol etme, önümdeki kafa karıştırıcı kadran, ışık ve düğme dizindeki şalterleri ve düğmeleri açıp kapama sürecine soyundu. Farklı kadranlarda küçük ışıklar yanıp söndü ve panelin tamamı aydınlandı. Önümde bir kulaklık setini işaret ederek kulaklıklarını tak dedi. Taktım ve pervaneler harekete geçti. Sağır edici bir gürültüydü. Christian da kulaklarını takıp sayısız şalteri kaldırmayı sürdürdü. Uçuş öncesi kontrolleri yapıyorum. Christian'ın sesi bana kulaklıklar aracılığıyla ulaşmıştı. Dönüp ona sırıttım. Ne yaptığını biliyor musun diye sordum. O da dönüp gülümsedi. 4 yıldır ehliyetli pilotum Anastasia, yanımda güvendesin dedi. Bana kurnaz bir sırtışla baktı. Yani uçarken diye ekledi ve göz kırptı. Göz kırpmak ve Christian. Hazır mısın? İri iri açılmış gözlerle başımı salladım. Tamam, kule PDX, ben Charlie Tango Golf, Golf Eco Otel kalkışı hazır. Onay lütfen, tamam. Charlie Tango? Kalkış izniniz tamam. PDX konuşuyor. 010 istikametinde 14.000'e ilerleyin lütfen. Anlaşıldı kule. Charlie Tango kalkıyoruz. Benim için işte başlıyoruz diye ekledi ve helikopter yavaşça ve pürüzsüzce havalandı. Birleşik Devletler hava sahasına doğru yol alırken Portland önümüzde kayboldu. Gerçi midem kesinlikle Oregon'da kalmıştı. Vay canına, bütün o parlak ışıklar altımızda tatlı tatlı göz kırpar kıvama gelene dek küçüldüler. Bir balık fanusundan dışarı bakmak gibiydi. İyice yükselince gerçekten görecek bir şey kalmadı. Zifiri karanlıktı, yolculuğumuza ışık tutacak ay bile yoktu. Nereye gittiğimizi nasıl görebiliyordu? Ürkütücü değil mi? Christian'ın sesi kulağımdaydı. Doğru yöne gittin, nereden biliyorsun? Buradan. Uzun işaret parmağıyla göstergelerden birini işaret etti. Elektronik bir pusulayı gösteriyordu. Bu bir EC-135 Eurocopter sınıfının en güvenlerinden biri. Gece uçuşu donanımlı. Bana bakıp sırıttı. Oturduğum binanın tepesinde bir helikopter pisti var. Oraya gidiyoruz. Elbette oturduğu yerde bir helikopter pisti vardı. Burada gerçekten beni aşan bir durumla karşı karşıyaydım. yüzü gösterge panelindeki ışıklarla yumuşacık aydınlanmıştı. Konsantre olmuş durumdaydı ve sürekli olarak önündeki farklı kadranlara bakıyordu. Kirpiklerimin arasından yüz hatlarının tadını çıkarıyordum. Güzel bir profili vardı. Düz bir burun, köşeli bir çene. Dilimi çenesinin üstünde gezdirmek isterdim. Tıraş olmamıştı ve kirli sakal iki kat baştan çıkarıcıydı. Sertliğini dilimin parmaklarımın altında, yüzümde hissetmek isterdim. Erotik hayallerimi kesintiye uğratarak, "Gece uçtuğun zaman kör uçarsın, göstergelere güvenmek zorundasındır," dedi. Nefesim kesilmiş halde uçuş ne kadar sürecek diye sormayı başardım. Kesinlikle seksten bahsetmiyordum. Hayır, asla. Bir saatten az, rüzgar bizim lehimize. Seed'le bir saatten az hiç fena değil uçuyor olmamıza şaşmamak gerekirdi. Büyük ifşaata bir saatten daha az zamanım kalmıştı. Karnımın derinliklerinde bütün kaslar gerildi. Ciddi bir uçuşun kelemekler durumuyla karşı karşıyaydım. Midem de büyüyorlardı. Lanet olsun, beni neler bekliyordu? Anastas, iyi misin? Evet, kısa ve kesik cevabım heyecandan ağzımda güçlükle çıkmıştı. Sanırım gülümsüyordu ama karanlıkta ayırt etmesi güçtü. Christian bir düğmeyi daha kaldırdı. PDX Charlie Tango şimdi 1-4000'de tamam. Hava trafik kontrolüyle bilgi alışverişi yapıyordu. Bütün bunlar bana fazla profesyonelce geliyordu. Sanırım Portland hava sahasından Seattle Uluslararası Havaalanı hava sahasına geçiyorduk. Anlaşıldı C-Tech, beklemedeyim tamam. Şu tarafa bak. Uzakta küçük bir ışık kümesini işaret etti. Orası Seattle. Samimi bir ilgiyle kadınları her zaman bu şekilde mi etkilersin? Gel helikopterimle uçalım diyerek mi diye sordum. Buraya hiçbir kadını getirmedim Anastasia. Bu benim için başka bir ilk daha. Ah, bu beklenmedik bir cevaptı. Başka bir ilk daha mı? Ah, şu uyuma olayı belki de etkilendin mi? Ağzım açık kaldı, Christian gülümsedi. Ağzın açık mı kaldı? Kısa bir an için tekrar kendi yaşına dönmüştü. Kafamı salladım. Sen o kadar beceriklisin ki. Nazik bir sesle, vay canına, teşekkürler bayan Steely dedi. Hoşuna gitmiş gibiydi ama emin değildim. Karanlık gecede sessizlik içinde bir süre daha yol aldık. Parlak bir nokta gibi görünen Steely yavaş yavaş büyüyordu. Sea-Tac Kule'den Charlie Tango'ya eskalaya uçuş planı uygundur. Lütfen devam edin ve beklemede kalın. Tamam. Burası Charlie Tango, anlaşıldı C-Tech, beklemedeyiz tamam. Bundan keyif aldın çok belli diye mırıldandım. Neden? Bana baktı. Göstergelerin yarı ışığında şaşırmış gibi görünüyordu. Uçmak dedim. Kontrol ve konsantrasyon gerektiriyor. Nasıl sevmem? Gerçi favorim süzülmek. Süzülmek? Evet, meslekten olmayanlar planörle uçma diyebilirler. Planörler ve helikopterler, ikisini de uçuruyorum. Ah, pahalı hobiler. Röportaj sırasında söylediğini hatırladım. Ben ise okumayı ve arada sinemaya gitmeyi severdim. Burada boyumu aşan sularda yüzüyordum. Charlie Tango, giriş yapın lütfen tamam. Hava trafik kontrolünün kulaklardan yükselen sesi beni hayallerimden uyandırdı. Christian kontrollü ve kendinden emin bir sesle cevap verdi. Seedley yaklaşıyordu. Şimdi artık şehrin hemen dışındaydık. Vay canına, kesinlikle baş döndürücü görünüyordu gece gökyüzünde Seattle. Christian iyi görünüyor değil mi diye mırıldandı. Başımı hevesle salladım. Başka bir alem gibi gerçek dışı görünüyordu ve kendimi devasa bir film setinde, belki de Joyce'un favori filmi Bıçak Sırtını setinde hissettim. Joyce'un öpme girişiminin anısı aklımdan çıkmıyordu. Telefonlarına dönmediğim için kendimi biraz acımasız hissetmeye başlamıştım. Yarına kadar bekleyebilirdi herhalde. Christian, birkaç dakika kadar orada olacağız diye mırıldandı ve birden kalp atışlarım hızlanıp bedenim adrenalinle çağlarken kanım kulaklarımda zonklamaya başladı. Christian bir kez daha hava trafik kontrolüyle konuşmaya başladı ama artık dinlemiyordum. Bayılmak üzere olduğumu düşündüm, kaderim ellerindeydi. Şimdi binaların arasından uçuyorduk ve karşıda tepesinde bir helikopter pisti olan yüksek bir gökdelen gördüm. Binanın tepesine beyaz boyayla eskala yazılmıştı. Gittikçe yaklaşıyor, yaklaşıyor, büyüdükçe büyüyordu. Kaygılarım gibi. Tanrım, umarım onu hayal kırıklığına uğratmam. Beni bir şekilde noksan bulacaktı. Kate'yi dinleyip ebserinden birini ödünç almadım ama yanıyordum ama siyah kutumu seviyordum ve üstünde açık nane yeşili bir bluz ve Kate'in siyah ceketi vardı. Yeterince şık görünüyordum. Koltuğumun kenarına daha sıkı sımsıkı tutundum. Bunu yapabilirim. Bunu yapabilirim. Gökdelen altımızda belirirken bu cümleyi tekrarlayıp duruyordum. Helikopter yavaşladı. Havada asılı kaldı ve sonra Christian onu binanın tepesindeki helikopter pistine kondurdu. Yüreğim ağzımdaydı. Nedeni gergin bekleyişten mi? Sağ salim varmış olmanın getirdiği rahatlama mı? Yoksa bir şekilde başarısız olma korkum muydu? Karar veremiyordum. Christian motoru durdurdu. Pervane yavaşlayıp sessizleşti. Sonu duyabildiğim tek şey kendi çılgına dönmüş nefesimdi. Christian kulaklarını çıkardı. Uzanıp benimkileri de çekti. Usulca işte geldik dedi. Yarı gölgede yarı iniş çıkışlardan gelen parlak beyaz ışıkta kalan bakışları yoğundu. Kara şövalye ve beyaz atlı şövalye imgeleri Christian için uygun benzetmelerdi. Sıkıntılı görünüyordu. Çenesi gerilmiş, gözleri sıkı sıkıya kapalıydı. Kemerini çözdü ve benimkini çözmek için uzandı. Yüzü benimkine birkaç santim mesafedeydi. İstemediğin hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. Bunu biliyorsun değil mi? Sesi çok samimi, hatta çaresiz, gözleri ateşliydi. Beni şaşırtmıştı. Christian, istemeyeceğim bir şey hiçbir zaman yapma. Ve kelimeleri söylerken ikna edici olmadıklarını düşündüm. Çünkü şu anda yanımda oturan bu adam için büyük olasılıkla her şeyi yapardım. Ama işe yaramıştı. Christian yumuşadı. Bir an beni temkinle süzdü ve sonra çok uzun boylu olmasına rağmen helikopterin kapısına zarafetle ulaşıp açmayı başardı. Dışarı atlayıp benim de peşimden gitmemi bekledi ve ben helikopter pistine inerken elimi tuttu. Binanın tepesi çok rüzgarlıydı ve açık bir alanda, yerden en az 30 kat yüksekte duruyor olduğum için gerilmiştim. Christian kolunu belime dolayıp beni kendine çekti. Rüzgarın gürültüsünü bastırmak için bağırarak gel dedi. Beni bir asansöre sürükledi ve şifre paneline bir numara tuşlamasının ardından kapılar açıldı. İçerisi ılıktı, duvarlar aynayla kaplıydı. Baktım her yerde sonsuz sayıda Christian görüyordum ve işin mükemmel yanı bana sonsuz sayıda sarılıyor olmasıydı. Christian kontrol paneline bir kod daha girdi, kapılar kapandı ve asansör inmeye başladı. Saniyeler sonra bembeyaz bir lobideydik. Ortada koyu ahşaptan yuvarlak bir masa, masanın üstünde inanılmaz büyüklükte bir beyaz çiçek aranjmanı duruyordu. Bütün duvarlarda tablolar asılıydı. Christian çift kanatlı bir kapıyı açtı ve beyazlık tam karşıda görkemli bir odanın girişinin durduğu geniş koridor boyunca da devam etti. Burası tavanın çift kat yükseklikte ana oturma salonuydu. Kocaman kelimesi ufak kalıyordu. Uzaktaki duvar camdan ibaretti ve Seattle'a tepeden bakan bir balkon açılıyordu. Sağ tarafta 10 yetişkinin rahatlıkla oturabileceği U biçiminde heybetli bir kanepe vardı. Son moda paslanmaz çelikten yapılma ya da belki de platin bile olabilirdi modern bir şömineye bakıyordu. Ateş yakılmıştı ve alevleri usulca dans ediyordu. Sol tarafımızda girişte mutfak kalıyordu. Mutfak koyu ahşap tezgahlar ve 6 kişilik kahvaltı barıyla bembeyazdı. Mutfağın yakında cam duvarın önünde etrafına 16 sandalyenin yerleştirildiği bir yemek masası vardı ve köşeye tam boy parlak siyah bir kuyruklu piyano yerleştirmişti. Ah evet, büyük olasılıkla piyano da çalıyordu. Duvarlarda her biçim ve boyda sanat eserleri vardı. Aslında daire yaşanacak bir yerden çok sanat galerisine benziyordu. Ceketini alabilir miyim diye sordu. Başımı iki yana salladım. Helikopter pistindeki rüzgar yüzünden hala üşüyordum. Bir içki ister misin diye sordu. Gözlerimi kırpıştırdım. Dün gecenin üstüne komik olmaya mı çalışıyor? Bir an margarita istemeyi düşündüm ama cesaretim yoktu. Bir kadeh beyaz şarap içeceğim. Bana katılmak ister misin? Evet lütfen diye mırıldandım. Bu devasa odanın ortasında kendimi oraya tamamen uyumsuz hissederek dikiliyordum. Cam duvara yürüdüm ve duvarın alt yarısının kenarlara doğru katlanarak balkona açıldığını fark ettim. Geri planda Seattle ışıl ışıl ve cap canlıydı. Mutfağa geri döndüğümde cam duvara uzak olduğu için birkaç saniye sürdü. Christian bir şarap şişesini açmakla meşguldü. Ceketini çıkarmıştı. Polifume senin için uygun mu? Şarap konusunda hiç bilgili değilim Christian. İyi olacağından eminim. Sesim yumuşak ve tereddütlüydü. Kalbim gümbürtülüydü, kaçmak istiyordum. Burası ciddi anlamda zengin görünüyordu. Bill Gates tarzı zengin. Burada ne arıyordum? bilinçaltı manidar bir sırıtışla ''Ne aradın çoku biliyorsun'' dedi. ''Evet, Christian Grey'in yatağında olmak istiyordum. Al, elime bir kadeh şarap verdi. Kadehler bile zengin duruyordu. Ağır, modern, kristal. Bir yudum aldım. Şarap hafif, ekşi ve lezzetliydi. Çok sessizsin ve kızarmıyorsun bile. Aslında sanırım seni hiç bu kadar solgun görmemiştim Anastasia.'' diye mırıldandı. ''Aç mısın?'' Başımı salladım. Bayağı büyük bir evin varmış. Büyük mü? Büyük. Büyüktür diye onaylarken gözlerim üzüp bir ışıltıyla parlıyordu. Şarabımdan bir yudum daha aldım. Çalıyor musun? Çenemle piyano işaret ettim. Evet. İyi misin? Evet. Elbette öyledir. İyi yapmadın herhangi bir şey var mı? Evet. Çok az şey. Şarabından bir yudum daha aldı. Gözlerini benden ayıramıyordu. Geniş odada dönerek etrafını süzerken gözlerini beni izlediğini hissedebiliyordum. Oda yanlış kelimeydi. Bu bir oda değildi. Başarının bir kanıtıydı. Oturmak ister misin? Başımı salladım ve elimden tutup kırık beyaz renkli geniş kanepeye götürdü. Oturturken kendimi kötülüğüyle dillere düşen Alec de Arbonville'nin yeni evine bakan Tess Darbyfield gibi hissettiğimi fark ederek sarsıldım. Bu düşünce beni gülümsetti. Bu kadar eğlenceli olan ne? Yanına oturup yüzünü bana çevirdi. Dirseğini kanepenin arkasına yaslayıp başını sağ elinin üstüne yerleştirdi. Neden bana özellikle Tess'i verdin diye sordum. Christian bir an bana dik dik baktı. Sanırım sorum onu şaşırtmıştı. Thomas Hardy'yi sevdiğini söylemiştin. Tek sebebi bu mu? Sesindeki rahatsızlığı kendim bile duyabiliyordum. Ağzı düz bir çizgiye dönüştü. Uygun göründü. Seni Angel Clare gibi imkansızlık derecesinde yüksek bir ideale tabi tutabilir ya da Alec de Arbeville gibi tamamen küçük düşürebilirdim diye mırıldanırken gözleri karanlık ve tehlikeli bir ışık saçıyordu. Ona bakarak sadece iki seçenek varsa küçük düşürmeyi seçerdim diye fısıldadım. Bilinçaltım bana ağzı bir kaşı açık halde bakıyordu. İç geçirdi. Anastasia lütfen dudağını ısırmayı bırak. Çok dikkat dağıtıcı. Ne dediğini bilmiyorsun. Bu yüzden buradayım. Kaşları çatıldı. Evet, bana bir dakika izin verir misin? Odanın uzak köşesinde geniş bir kapıda gözden kayboldu. Birkaç dakikalık bir yokluğun ardından bir evrakla geri geldi. Bu bir gizlilik anlaşması. Omuz sikti ve biraz mahcup görünme nezaketini gösterdi. Avukatım bu konuda ısrarcı. Evrakı bana uzattı. Büsbütün sersemlemiştim. İkinci seçeneği alçalmayı tercih edeceksen bunu imzalaman gerekecek. Hiçbir şey imzalamazsam o zaman Angel Clare'in yüksek idealleri geçerli olacak. En azından kitabın büyük bölümünde sahip oldu. Bu anlaşma ne anlama geliyor? Bizimle ilgili hiçbir şeyi kimseyle paylaşmayacağın anlamına geliyor. Hiçbir şeyi hiçbir kimseyle. Ona hayretle baktım. Lanet olsun. Kötü gerçekten kötüydü ve şimdi öğrenmek için can atıyordum. Tamam, imzalayacağım. Bana bir kalem uzattı. Okumayacak mısın bile? Hayır. Kaşlarını çattı. Beni Anastasia imzalayacağın şey her ne olursa olsun her zaman okumalısın diye azarladı. Christian anlamadığın şey şu. Ben kimseyle bizim hakkımızda konuşmazdım ki zaten. Kitty ile bile. Bu yüzden bir anlaşma imzalayıp imzalamamam önemsiz. Senin için veya görünüşe bakılırsa konuştuğun avukatın için o kadar önemliyse tamam o zaman imzalarım. Bana baktı ve ciddi bir ifadeyle başını salladı. İyi bir noktaya parmak bastınız Bayan Steele. İki Nusa'nın kesik çizgili kısımlarını imzalayıp birini ona geri verdim. Diğerini katlayarak çantama koydum ve şarabından büyük bir yudum aldım. Sesim normalde hissettiğimden çok daha cesur çıkmıştı. Bu anlaşma bu akşam benimle sevişeceğin anlamına mı geliyor Christian? Lanet olsun, bunu gerçekten söylemiş miydim? Ağzı hafifçe aralandıysa da hızla toparlandı. Hayır Anastasia, gelmiyor. Öncelikle ben sevişmem, beceririm. Çok sert. İkincisi halledecek başka evrak işleri var ve üçüncü olarak henüz nasıl bir işte bulaştığını bilmiyorsun. Hala arkana bakmadan kaçabilirsin. Gel sana oyun odamı göstermek istiyorum. Ağzım açık kalmıştı. Çok sert becermek mi? Lanet olsun kulağa. O kadar seksi geliyordu ki ama neden bir oyun odasına bakıyorduk kafam karışmıştı. Xbox oynamak mı istiyorsun diye sordum. Bir kahkaha attı. Hayır Anastasia, Xbox yok. PlayStation'da. Gel. Elini uzatarak ayağa kalktı. Beni tekrar koridora çıkarmasına izin verdim. İçeri girdiğimiz çift kanatlı kapıların sağ tarafında merdivenlere açılan ikinci bir kapı vardı. İkinci kata çıkıp sağa döndük. Cebinden anahtarını çıkarıp başka bir kapıyı açtı ve derin bir nefes aldı. İstediğin zaman gidebilirsin. Helikopter seni istediğin yere götürmek için beklemedi. Gece kalıp sabah eve gidebilirsin. Ne karar alırsan al, bana uyar. Şu lanet olası kapıyı aç, Christian. Kapıyı açtı ve içeri girmem için geri çekildi. Ona bir kez daha baktım. Burada ne olduğunu öğrenmeyi o kadar istiyordum ki. Derin bir nefes alıp içeri girdim ve kendimi zaman yolculuğuyla 16. yüzyıla ve İspanyol Engizisyonu'na dönmüş gibi hissettim. Lanet olsun. 6. ayrımın sonu, sayfa 114.